15. ayrım, hukukun temel kavramları okuma parçası Habertürk gücü özgürlüğünde Anayasa Mahkemesi, YÖK Genel Kurulu'nun görevleri arasında sayılan, öğretim elemanlarının denenmek üzere başka bir yüksek öğretim kurumuna atanabileceğine ilişkin kanun hükmünü iptal etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Davayı esastan görüşen Anayasa Mahkemesi, kanunun Yüksek Öğretim Kurulu'nun görevleri başlıklı 7. maddesinin L bendinde düzenlenen, öğretim elemanlarının denenmek üzere başka bir yüksek öğretim kurumuna atanabileceğine ilişkin kanun hükmünün iptaline karar verdi. Anayasa Mahkemesi, Bursa 2. Vergi Mahkemesi'nin başvurusu üzerine, 5838 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun geçici 3. maddesindeki, tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez ibaresini de iptal etti. 5838 sayılı kanunun geçici 3. maddesinde, 4760 sayılı özel tüketim vergisi kanununa ekli 2 sayılı listede yer alan ve 1 Ağustos 2002, 21 Temmuz 2005 tarihleri arasında 87.03 GTLP numarasından özel tüketim vergisi beyan edilmesi gerekirken 87.04 GTLP numarasından özel tüketim vergisi beyan edilen araçlarla ilgili olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemler için özel tüketim vergisi tahriyatı yapılmaz. Daha önce yapılan tahriyatlardan vazgeçilir. Tahakkuk eden tutarlar telkin edilir. Tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez deniliyordu. Yüksek Mahkeme, Gaziantep Vergi Mahkemesi'nin 193 sayılı gelir vergisi kanununa 5766 sayılı kanunun 8. maddesiyle eklenen geçici madde 73'ün iptaline karar verilmesi istemiyle yaptığı başvuruyu da karara bağladı. Mahkeme, 193 sayılı kanunun geçici 73. maddesinde yer alan, 29 Ocak 2004 tarihli ve 5084 sayılı yatırımların ve istihdamın teşviki ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 3. maddesi kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki uygulanan ücretlerin vergilendirilmesinde, öncelikle kanunun 32. maddesinde yer alan asgari geçim indirimi dikkate alınır. Bu madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Hükmünün iptaline karar verdi. Mahkeme, geçici 73. maddenin 6 Haziran 2008'den önce 29 Ocak 2004 günlü 5084 sayılı kanunun 3. maddesi kapsamında yatırıma başlayarak gelir vergisi spotajı teşvikinden faydalanması gereken mükellefler yönünden anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. 10. B yanıtınız yanlış ise askeri ceza yargısı konusunu yeniden gözden geçiriniz. Kendimizi sınayalım. Yanıt anahtar 1. D yanıtınız yanlış ise adli yargı ve idari yargı konularını yeniden gözden geçiriniz. 2. B yanıtınız yanlış ise anayasa yargısı konusunu yeniden gözden geçiriniz. 3. C yanıtınız yanlış ise adli yargı, hukuk mahkemeleri ve ceza mahkemeleri konularını yeniden gözden geçiriniz. 4. C yanıtınız yanlış ise idari yargı konusunu yeniden gözden geçiriniz. 5. A yanıtınız yanlış ise adli yargı, hukuk mahkemeleri konularını yeniden gözden geçiriniz. 6. B yanıtınız yanlış ise idari yargı konusunu yeniden gözden geçiriniz. 7. D yanıtınız yanlış ise hukuk mahkemeleri konusunu yeniden gözden geçiriniz. 8. E yanıtınız yanlış ise uyuşmazlık yargısı konusunu yeniden gözden geçiriniz. 9. C yanıtınız yanlış ise idari yargı konusunu yeniden gözden geçiriniz. 4. Ünite, Yargı Örgütü 105 sıra sizde yanıt anahtarı sıra sizde bir hukuk muhakemeleri kanununun 4. maddesine göre, kira sözleşmesinden kaynaklanan alacak davaları dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalara bakmakla görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. Buna göre kira sözleşmesine dayanan tahliye davaları, kira bedelinin tespiti davası veya kira alacağı ve tazminat davaları Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülür. Sıra sizde 25.235 sayılı Adli Yargı Teşkilat Kanunu'nun 33. maddesine göre, bölge adliye mahkemelerinin asli görevi, adli yargı ilk derece mahkemelerince, örneğin, asliye hukuk, sulh hukuk, asliye ticaret veya özel mahkemeler, verilen ve kesin hüküm teşkil etmeyen hüküm ve kararlara karşı yapılan istinaf başvurularını incelemek ve karara bağlamak ve kanunlarla verilen diğer görevleri gerçekleştirmektir. İstinaf, ilk derece mahkemesi kararlarının hem vaka tespitlerinin doğru olup olmadığı hem de hukuka uygun olup olmadığı yönünden incelenmesine imkan sağlayan bir hukuki çaredir. Yararlanan kaynaklar: Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi İnsan Hakları Hukuku Projesi Resmi Web Sitesi 2011 http://ihami.anadolu.edu.tr/.aydın.u 2011 Temel Hukuk Dersleri 2. Baskı Eskişehir Duran, L. Türkiye'de Anayasa Yargısının İşlevi ve Konumu, Anayasa Yargısı Dergisi, C1, Y. 1984, S. 5787. Gözler, K. 2011, Hukukun Temel Kavramları, Bursa. Gözler, K. 2003, İdare Hukuku, C. I. Bursa. Konuralp, H. Özekes, M. 2006, Yargı Örgütü ve Tebligat Hukuku, Eskişehir. Özekes, M. 2011, Temel Hukuk Bilgisi. 2. Baskı. Ankara. Yıldırım, T. 2010, İdari Yargı. 2. Baskı. İstanbul. Sıra sizde 3. Anayasaya uygunluk denetimi 3 şekilde gerçekleştirilebilir. Soyut norm denetimi, somut norm denetimi ve Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru. Soyut norm denetiminde, Cumhurbaşkanı, iktidar ve ana muhalefet partisi meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az 1/5 tutarındaki üye tarafından, anayasaya aykırı olduğu düşünülen kanun hükmünün iptali için, kanunun resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 60 gün içinde, doğrudan Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açılır. Somut norm denetimi, görülmekte olan derdest bir davada, davaya bakan mahkemece uygulanacak kanun hükümlerinin anayasaya aykırı görülmesi veya taraflardan birinin bunu ileri sürmesi halinde, davaya bakan mahkemenin, itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurması üzerine yapılan denetimdir. Bireysel başvuru ise anayasa şikayeti de denir. Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiğini iddia eden kişilerin Anayasa Mahkemesi'ne bireysel olarak başvurmalarıdır. Sıra sizde 4 asker kişilerce işlenmiş olsa dahi, devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlara ait davalar her halükarda adli yargı kolunda görevli olan mahkemelerde görülür. Asker kişilerin, diğer asker kişiler aleyhine veya askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ilişkin davalara ise askeri ceza yargısında bakılır. Hukukun temel kavramları, amaçlar, M.Z. bu üniteyi tamamladıktan sonra, hak kavramını ifade edebilecek, kamu haklarını ve türlerini açıklayabilecek, özel hakları tanımlayıp, türlerini sınıflandırabilecek bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz. Anahtar kavramlar hak, mutlak haklar hak sahibi, nisbi haklar kamu hakları, mal varlığı özel haklar, kişilik şahıs, kişi, mülkiyet içindekiler, hukukun temel kavramları hukuki ilişkiler ve haklar, hak kavramı ve tanımı, hakların ayrımı hukuki ilişkiler ve haklar, hak kavramı ve tanımı hak kavramı, özel hukuk alanının temel kavramıdır. Hakkı çeşitli şekillerde tanıma tabi tutmak mümkündür. Hak esasen, hukuk düzeni tarafından kişilere tanınmış olan yetkileri ifade eder. Bir başka tanımla da hak, hukuk tarafından tanınan, yararlanılması hak sahibinin iradesine bırakılan ve korunmasını isteme hususunda bireyin yetkili sayıldığı menfaatlerdir. Sözlük anlamına bakıldığında hakkın hukuk sözcüğünün tekili olarak ifade edildiği görülmektedir. Ancak sıklıkla çeşitli haklardan, örneğin alacak hakkından, ortaklık hakkından, mülkiyet hakkından, sınırlı ayna haklardan, marka, patent haklarından, telif hakkından, kişilik haklarından bahsedilir. Bu örneklerde hak kavramı tamamen başka bir anlam taşımaktadır. Hukukun, toplum yaşamını düzenleyen ve devlet gücü ile yerine getirilen, hukuki yaptırımla kuvvetlendirilmiş olan kuralların bütününü ifade eden haline öğretide objektif hukuk denilmektedir. Objektif hukukun kişilere bahşettiği yetkileri ifade eden kısmı ise, subjektif hukuk olarak adlandırılmaktadır. İşte öğretide objektif hukuk sadece hukuk sözcüğü ile ifade edilirken, subjektif hukuk için ise hak sözcüğü kullanılmaktadır. Yukarıdaki örneklerde geçen hak kavramı da esasen subjektif hukukun kapsamına girmekte olup, kısaca hak kavramı ile ifade edilmektedir. Hakkı, hukuk tarafından kişilere tanınmış yetkiler ve yüklenen yükümlülükler şeklinde tanımlamak da mümkündür. Birbirinden farklı gibi duran hukuk ve hak kavramları, her olayda ayrı ve başka açılardan ele alınabilecekleri halde, aralarında nitelikleri bakımından bir fark bulunmamaktadır. Aralarındaki bağlantı açısından, daima hukuk tarafından benimsenmiş olan bir haktan bahsedilebileceği unutulmamalıdır. Gerçekten her hak daima bir hukuk kuralına dayanır. Bu hukuk kuralının, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik gibi bir yazılı kural yahut örf ve adet hukuku gibi yazılı olmayan bir kural olması önem arz etmez. Bu nedenle hukuk kurallarının korumadığı bir hareket tarzının, bir menfaatin, bahşetmediği bir yetkinin hak olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Hak, hukuk tarafından tanınan, yararlanılması hak sahibinin iradesine bırakılan ve korunmasını isteme hususunda bireyin yetkili sayıldığı menfaatlerdir. Objektif hukuk, öğretide hukukun toplum yaşamını düzenleyen ve devlet gücü ile yerine getirilen, hukuki yaptırımla kuvvetlendirilmiş olan kuralların bütününü ifade eden haline denilmektedir. Objektif hukuk, sadece hukuk sözcüğü ile ifade edilebilir. Subjektif hukuk, objektif hukukun kişilere sağladığı yetkileri ifade eden kısmıdır. Subjektif hukuk için, hak sözcüğü kullanılabilir. Hakkın dayandığı hukuk kuralının mutlaka yazılı hukuk kuralı olması gerekir. Sıra sizde her hakkın varlığı o hakkın sahibinin varlığına da işaret eder. Hukukta hak sahibi olan varlıklara kişi, şahıs denilmektedir. Kişi, şahıs, hukukta hak sahibi olan varlıklara denir. 108. Hukukun temel kavramları bir hukuki ilişkinin özünü teşkil eden hak kavramı, bazen yetki sözcüğü ile ifade edilir. Dikkat TM kamu hakları kamu hukukundan doğan, kişiler ile devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen haklardır. Özel haklar ise özel hukuk kurallarından doğan, kişiler ile diğer kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen haklardır. Özel haklardan herkesin yararlanması mümkün iken, kamu haklarından ancak vatandaş olanlar yararlanabilir. Hak kavramı hukuki ilişkinin özünü teşkil etmektedir. Bazen yetki sözcüğü ile de ifade edilen hakkın niteliğinin ne olduğu hakkında hukukçular arasında öteden beri tartışma mevcuttur. Bu hususta ileri sürülen birçok kuramdan önemli olanlarım, bu kitabın kapsamı nedeniyle sadece saymakla yetineceğiz. Bu kuramlar, irade kıtramı, menfaat kuramı ve karma kuramdır. Her hak daima bir hukuk kuralına dayanır. Bu hukuk kuralı, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik gibi bir yazılı kural, yahut örf ve adet hukuku gibi yazılı olmayan bir kural olabilir. O halde, hukuk kurallarının korumadığı bir hareket tarzı, bir menfaat, bahşetmediği bir yetki hak olarak nitelendirilemez. Hakların ayrımı hukuk kurallarının düzenlemekte olduğu ilişkiler çok çeşitli ve birbirinden farklıdır. Bu nedenle hukuk kurallarının tanıdığı yetkiler olarak nitelendirilen haklar da özleri itibarıyla birbirinden farklı ve çeşitlidir. Bununla birlikte hakların çeşitli ölçütlere göre sınıflandırmak mümkündür. kamu hakları, özel haklar ayrımı haklar, doğdukları hukuk kuralının niteliğine göre kamu haklar ve özel haklar olmak üzere iki alt gruba ayrılır. Kamu hakları kamu hukukundan doğan, vatandaşların devlete karşı sahip olduğu haklar ifade eder. Diğer ifadesiyle kamu haklar, kişiler ile devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarından doğan haklardır. Bu haklara örnek olarak kişisel özgürlükler, seçme hakkı, seçilme hakkı, eğitim ve öğretim hakkı, çalışma hakkı, dilekçe hakkı gibi haklar sayılabilir. Kamu hakları kendi içinde genel nitelikli kamu hakları ve özel nitelikli kamu hakları olmak üzere iki alt dala ayrılır. Özel haklar ise, özel hukuk tarafından hak süjesine tanınan hukuki yetkilerdir. Diğer ifadesiyle özel haklar, kişiler ile kişiler arasındaki ilişkileri düzenleyen özel hukuk kurallarından doğan haklardır. Bunlar medeni haklar olarak da nitelendirilmektedir. Bu haklara örnek olarak mülkiyet hakkı, sınırlı ayna haklar, alacak hakkı, fikri mülkiyet hakları, kişilik hakları sayılabilir. Özel haklar mahiyetlerine, niteliklerine, konularına, kullanılmalarına, devredilebilmelerine ve amaçlarına göre çeşitli ayrımlara tabi tutulmaktadırlar. Kamu haklar ile özel haklar arasındaki farklar kamu hakları ile özel haklar arasında çeşitli farklar bulunmaktadır. Bunlar arasındaki en önemli fark bu haklardan yararlanmada ortaya çıkmaktadır. Özel haklardan herkesin yararlanması mümkün iken, kamu haklarından ancak vatandaş olanlar yararlanabilir. Diğer bir ifade ile özel haklardan yararlanabilmek için Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmadığı halde kamu haklarından yararlanabilmek için bu şarttır. Ayrıca, özel haklardan yararlanmada vatandaşlar arasında yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve benzeri hususlarda eşitlik ilkesi geçerlidir. Ancak kamu haklarından yararlanmada böyle bir eşitlik mevcut değildir. Örneğin Anayasanın 67. maddesinin 3. fıkrasına göre ancak 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma haklarına sahiptir. Yine Anayasanın 76. maddesine göre her Türk ancak 25 yaşını doldurmak kaydıyla milletvekili seçilmek hakkından yararlanabilir. Hakların sınıflandırılması 110 hukukun temel kavramları kişisel kamu hakları, kişinin devlet tarafından dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetlerdir. Hukuk düzenince kişiyi topluma ve özellikle de devlete karşı korumak için öngörülmüşlerdir. Dikkat! Kamu hakları ve özel haklar arasındaki önemli farklar nelerdir? Özel haklardan yararlanmada vatandaşlar arasında yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve benzeri hususlarda eşitlik ilkesi geçerli iken, kamu haklarından yararlanmada eşitlik ilkesi geçerli değildir. Kamu hakları ve türleri kamu haklan kamu hukukundan doğan ve vatandaşların devlete karşı sahip oldukları haklardır. Kamu hakları, kişilerin toplumla olan ilişkilerini düzenleyen kurallardan doğan haklardan oluştukları için sınır ve kapsamları yönünden henüz oluş halindedirler. Kamu haklarını genel nitelikli kamu hakları ve özel nitelikli kamu hakları olmak üzere iki alt dala ayırmak mümkündür. Genel nitelikli kamu haklar Anayasanın 2. kısmında 12. madde ve devamında temel haklar ve ödevler başlığı altında düzenlenmiş bulunan kamu haklarına genel nitelikli kamu hakları denilmektedir. Kamu kuruluşları ile hukuken bir ilişkiye girilmeksizin, genel olarak kişilere verilen bu hukuki yetkiler 3 kategoride toplanmaktadır. Bunlar, kişisel kamu hakları, sosyal ve ekonomik kamu hakları ve siyasal kamu haklarıdır. Kişisel kamu hakları kişisel kamu haklarına koruyucu kamu hakları, negatif statü hakları da denilir. Bunlar, kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan, kişinin devlet tarafından aşılamayacak ve dokunulamayacak özel alanının sınırlarını çizen hak ve hürriyetlerdir. Bu haklar devlete negatif bir tutum, kişiye karşı karışmama ödevi yüklerler. Söz konusu haklar, kişiyi topluma ve özellikle de devlete karşı korumak için öngörülmüşlerdir. Kişisel kamu hakları Anayasanın 2. kısmının 2. bölümünde Kişinin hakları ve ödevleri başlığını taşıyan 17-40 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu hak ve hürriyetlere örnek olarak, kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı, M17, kişi hürriyeti ve güvenliği, M19, özel hayatın gizliliği ve korunması, M20, konut dokunulmazlığı, M21, haberleşme hürriyeti, M22, yerleşme ve seyahat hürriyeti, M23, din ve vicdan hürriyeti, M24, düşünce ve kanaat hürriyeti, M25, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti, M26, bilim ve sanat hürriyeti, M27, basın hürriyeti, M28, süreli ve süresiz yayın hakkı, M29, dernek kurma hürriyeti, M33, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı, M34, mülkiyet hakkı, M35, hak arama hürriyeti, M36, gösterilebilir. Kişisel kamu haklarına koruyucu kamu hakları, negatif statü hakları da denilir. Bunlar, kişinin maddi ve manevi tüm varlığı ile ilgili bulunan ve bu varlığın serbestçe geliştirilmesi amacına yönelik olan haklardır. Bu haklar devlete negatif bir tutum, kişiye karşı karışmama ödevi yükler. Sosyal ve ekonomik kamu hakları kişinin toplum hayatı içindeki sosyal ve ekonomik faaliyetleri ile ilgili olan, bireyleri devletten olumlu bir davranış, bir hizmet, bir yardım isteme imkanını tanıyan haklardır. Bu haklar isteme hakları, pozitif statü hakları da denir. Bu haklar anayasanın 2. kısmının 3. bölümünde 41-65. maddeler arasında düzen 5. ünite, hukuki ilişkiler ve haklar 111'lenmiştir. Bu haklara örnek olarak ailenin korunması ve çocuk hakları, M41, eğitim ve öğretim hakkı, M42, çalışma ve sözleşme hürriyeti, M48, çalışma hakkı, M49, çalışma şartları ve dinlenme hakkı, M50, sendika kurma hakkı, M51, toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı, M53, grev hakkı ve lockout, M54, sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması, M56, konut hakkı, M57, sosyal güvenlik hakkı, M60, gösterilebilir. Bu tür haklar devletin bazı hizmetleri yapmasını zorunlu kılar, devlete sosyal alanda bir takım ödevler yükler. Ancak anayasaya göre devletin bu hizmetleri yerine getirebilmesi mali kaynaklarının yeterliliğine bağlıdır. M65, sosyal ve ekonomik kamu hakları, kişinin toplum hayatı içindeki sosyal ve ekonomik faaliyetleri ile ilgili olan, bireyleri devletten olumlu bir davranış, bir hizmet isteme imkanını tanıyan haklardır. Bu haklar isteme hakları, pozitif statü hakları da denir. Anayasada düzenlenmiş olan sosyal ve ekonomik kamu haklarına örnekler veriniz. Siyasal kamu hakları, siyasal kamu hakları, kişinin genelde seçim yolu ile yahut diğer herhangi bir biçimde devlet yönetimine ve siyasal kuruluşlara katılmasını sağlayan haklardır. Bu nedenle bu haklara katılma hakları, aktif statü hakları da denilmektedir. Siyasal kamu hakları, Anayasa Mevne 2. kısmının 4. bölümünde 66-74. maddeler arasında düzenlenmiştir. Bu haklara seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları ile halk oylamasına katılma hakkı, M67, siyasal parti kurma hakkı, M68, kamu hizmetlerine girme hakkı, M70, dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı, M74, örnek gösterilebilir. Siyasal kamu hakları, kişinin devlet yönetimine ve siyasal kuruluşlara katılmasını sağlayan haklardır. Bu haklara katılma hakları, aktif statü hakları da denilmektedir. Sosyal ve ekonomik kamu hakları devletin bazı hizmetleri yapmasını zorunlu kılarak devlete sosyal alanda bazı ödevler yükler. M10'a özel nitelikli kamu hakları belli kişilerin kamu kuruluşları ile olan ilişkilerini düzenleyen kamu hakları özel nitelikli kamu hakları olarak nitelendirilmektedir. Devlet memurunun aylık hakkı yahut ücretli izin hakkı gibi haklar kanunlarda öngörülmekte ve taraf iradelerinden bağımsız olarak düzenlenmektedirler. Kamu haklarının sınırlandırılması anayasada düzenlemeye kavuşturulmuş olan temel hak ve hürriyetler anayasanın öngördüğü çerçevede sınırlanabilmektedir. Anayasa Mevne 13. maddesinde düzenlemeye göre temel hak ve hürriyetler özlerine dokun almaksızın yalnızca anayasamme ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. Anayasa, temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunulmadan, anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak ancak kanunla sınırlandırılabileceğini hükme bağlamaktadır. Anayasanın M. 14/1 hükmüne göre, anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Anayasada, temel hak ve hürriyetlerin özlerine dokunulmadan, anayasanın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırlandırılabileceği düzenlenmiştir. 15. ayrımın sonu.